Bismillahirrahmanirrahim. İmam Buhari'nin toplamış olduğu rivayetleri seslendirmeye devam ediyoruz. Allah kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Ahirette de makamını peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber eylesin. 90 nolu rivayet Ebu Mesud el-Ensari'den. Bir adam Allah Resulüne gelip, ey Allah'ın Resulü, İmam namazda kıraat o kadar çok uzatıyor ki bu yüzden cemaatle namazı kılmak için mescide gitmiyorum. Bazen de geç gidiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı o gün gördüğüm gibi hiçbir şey sohbetinde böyle öfkeli görmemiştim. Buyurdu ki, ey insanlar, siz bıkkınlık veriyorsunuz. Siz usandırıyorsunuz. Sizden her kim namaz kıldırırsa kıraatı hafif, kısa tutsun. Cemaatin içinde hasta olan vardır, zayıf olan vardır, hacet sahibi olan vardır. Evet kardeşlerim, İmam Buhari bunu alimin öğüt verme ve öğretme esnasında hoş olmayan bir şey gördüğünde öfkelenmesi babında zikretmiştir. Bununla alakalı 3 rivayet var. Onları da zikredip sonra şerhine girelim inşallah. 91 Zeyd İbni Halid el-Cüheyni'den, bir adam bulunan nesnelerden, yani buluntudan ya da yitik maldan sordu. Aleyhissalatü vesselam yularını, kılıfını çıkar, sonra onu bir sene boyunca insanlara haber ver, duyur. Daha sonra ondan faydalanabilir, onu kullanabilirsin. Şayet onun sahibi yine de çıkarsa onu iade et dedi. Adam, peki deve yitiği bulursam ne dersin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle öfkelendi ki hatta yanakları kızardı. Ondan sana ne? Onun karnında ona günlerce yetecek suyu var. Devenin toynağı vardır. Suya gelir, ağaçlardan otlar. Sahibini buluncaya kadar onu kendi haline bırak dedi. O zat yitik koyun nasıl diye sordu. O ya senindir, ya kardeşinindir, ya da kurdundur buyurmuştur. 92 Ebu Musa'da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hoşlanmadığı şeylerden soruldu. Bu tür sorular çoğaltılınca öfkelendi ve insanlara dedi ki, istediğinizi sorun. Bir adam dedi ki, benim babam kimdir? Senin baban Huzeyfe'dir buyurdu. Bir başkası, benim babam kim? Senin baban Şeybe'nin azatlısı Salim'dir buyurdu. Ömer, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne baktım. Yüzündeki öfkeyi görünce, ey Allah'ın Resulü, biz Allah'a tövbe ediyoruz dedim buyurdu. Evet kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. İmam Buhari bu rivayetleri getirerek hatıbın da sorulan sorulara binaen öfkelenebileceğini, öfkesinden yüzünün kızarabileceğini ve bunun akabinde bir şeyler diyebileceğini nakletmek için bunları zikretmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Bu da davetçi bir insanın bir şeyleri anlatırken insanlara karşı takınacağı tavırda ölçüleri, örnekliliği gündeme getiren rivayetlerdendir. Mesela birinci rivayetimizde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir beldeye birini imam tayin ediyor. İmam oraya gittiğinden onlara namaz kıldırırken yatsı namazını hep uzun surelerle kıldırıyor. Bakara, Âl-i İmrân, Nisa gibi. O sahabe ise akşama kadar develeri sulayan ve çok yorulan birisi, uzun kıraatın akabinde namazda dayanamıyor ve namazı terk ediyor, cemaattan çıkıyor, kendi başına kılıyor. Görevlendirilen imam daha sonra onu orada kınıyor. O da gidiyor Allah Resulü'ne sabah namazında onu şikayet ediyor ve aleyhissalatü vesselam, insanları bıktırmayın, amelleri sevdirin diyor. Başka bir rivayetinde ise kolaylaştırın, zorlaştırmayın, huzur verin, müjdeleyin, nefret ettirmeyin diyor. Allah bunu anlayanlardan eylesin. Öyle aleyhissalatü vesselam namazı tez kıldırırdı ki Enes diyor ki arkasında diyor bir çocuk sesi duydu mu hemen rüküye giderdi diyor, kıraatını keserdi diyor. Ve bir yere bir imam tayin ettiği zaman, birini görevlendirdiği zaman ona muhakkak yaşlıları, çocukları, yorgunları hesaba katmasını söylerdi. Bu da dinde nefret ettirmeme, kolaylaştırma, müjdeleme babından gündeme gelen kıssalardandır. Allah hepimize anlayış versin. Yine sahabelere baktığımızda Allah onlardan razı olsun, bir yitik maldan sorduklarında başlarına gelir veyahut olur ya böyle bir şey bulursak ne yaparız tipinde sorularını çoğaltmışlardır. Burada da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onların o sorduklarına binaen kendilerine şifa verici açıklamalar yapmış. Mesela bir şey bulduğunuzda bunu bir sene saklama ve bir sene sonra kullanma, ama sahibi geldiğinde yine ona verme şartıyla onu kullanabileceğini, deveye karışmaması gerektiğini çünkü kendisini koruyan bir varlık olduğunu, ama koyunun kendini koruyan bir şey olmadığını, oraya bırakırsan ya kardeşin gelir bulur ya da onu kurt yer diyor, ya da senindir diyor. Üçüncü rivayetse biliyorsunuz kardeşlerim, Allah hayırdan ayağımızı kaydırmasın, Allah hep iyilikler, güzellikler içinde yaşatsın, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmayı yaşadığımız topluma da Rabbim İslam'ı nasip etsin. Sahabelerin bakın gelip de birçok sorunun içinde benim babam kimdir, birisinin kalkıp benim babam kimdir diye sorusunun ne manaya geldiğini hesaplayabiliyor musunuz? O gün ahlaksızlık o kadar had safhadaydı ki, o kadar ahlaksızlık ön plandaydı ki, zina çok yaygın ve kınanan bir şey değildi. Hatta Ayşe annemizin naklettiği rivayete baktığımızda köşe. Bir kadına 9-10 erkek girer, bir erkeğin bir kadınla yapacağı her şeyi yapar ve hiç rahatsızlık duymazlardı. Ve o kadın bir çocuk doğurduğunda Kabe'ye gider, orada soy bilici insanlar vardı. Onların yanında kimlerle beraber olmuşsa o insanlar toplanır, o iki kişi bir çocuğa bir de adamlara bakar, işte bu çocuğun babası bu derler, artık o kadın da çocuk da o adamın olurdu. Böyle bir ortamda tabii ki insanlar iman ettikten sonra babalarını ne yapar merak etmişlerdir. Fakat Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu sözlerden hoşlanmamasına hasep sorun demiş, soruları çoğalttıklarında senin baban falan, senin baban falan, senin baban falan demiş. Aleykümselam ve rahmetullah. Müslüm'deki gelen rivayette ise sahabe giderken senin baban da benim babam da ateştedir ifadesini kullanmıştır. Allah hepimize hayır versin. İslam ahlakıyla ahlaklanmayı ve buna sahip çıkmayı bizlere nasip etsin. 93 Enes İbn-i Malik'ten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dışarı çıktı. Abdullah İbni Huzafe ayağa kalkıp dedi ki benim babam kimdir? Senin baban Huzafe'dir buyurdu. Sonra Aleyhisselatü Vesselam bana sorunuz dedi. Demeyi çoğaltınca Ömer iki dizi üzerine çökerek biz Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak Muhammed'den razı olduk. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam sukut etti. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anlaşılması için sözünü üç kere tekrar eden kimseydi. Aleyhisselatü Vesselam dikkat edin yalan sözdür buyurdu. Bunu sürekli tekrarladı. İbn Ömer dedi ki Aleyhisselatü Vesselam üç kere tebliğ ettim mi buyurdu demiştir. 94 nolu rivayet Enes'ten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir söz söylediği zaman üç kere tekrar etme onun adetindendi. Yine Enes'ten 95 nolu rivayet Aleyhisselatü Vesselam kendisinden iyice anlaşılması için bir sözü üç kere tekrar ederdi Bir topluluğa geldiğinde ise 3 kere selam verirdi. Görüyorsunuz sünneti değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam selam verdiğinde ve bir söz söylediği zaman tam 3 kere tekrar ederdi. Bu onun adetiydi. Evet, selamun aleyküm, selamun aleyküm, selamun aleyküm. Ne kadar güzel değil mi bu dua? Bir selamı bile bir Müslümana layık, reva görmeyen insanların peygamberi bırakıp da kendi nefislerini örnek, önder almaları ne kadar sünneti ortadan kaldırır. Allah o Resul'ün izinden gidenlerden eylesin. 96 Abdullah İbni Amr'dan yaptığımız yolculukların birinde Aleyhisselatü Vesselam geride kalmış, bize sonradan yetişmişti. O esnada ikindi namazının vakti girmiş, bizler de abdest alıyorduk. Ayaklarımızı yıkarken en yüksek sesiyle 2 veya 3 kere "Vay o ateşte yanacak topuklara" diye nida etti. Evet, görüyorsunuz ne kadar merhametli ve ashabını her gördüğü yerde uyaran, çekip çeviren bir Resul. Kardeşlerim, ben bu rivayeti okuduktan sonra hakikaten her abdestten sonra topuklarıma dikkat ettim. İnsan abdest alırken ne kadar dikkat ederse etsin, inanın topuklarına suyu bazen hiç değdirmiyor. Ondan sonra yakınlarımı olsun, arkadaşları olsun, toplu namaz kıldıklarımızda hep abdest alan insanlara dikkat ettim. Her yeri güzelce alıyor ama topuklara gelince tam topuğunun arka kısmı var ya, oraya su değdirmeyi, yıkamayı unutuyorlar. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da burada ashabındaki bu hareketi çok güzel yakalamış ve onları uyarmış. Allah bu uyarıyı hep hafızasında tutan ve unutmayanlardan eylesin. Bundan sonra abdest alırken bu kaideyle dikkat ederek bir bakın, bunun sizin de başınıza geldiğini göreceksiniz. 97 Ebu Burde, babası Ebu Musa el-Eşari'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: "Üç kimse vardır ki onlara yaptıklarından dolayı 2 ecir vardır. Ehli kitaptan olup da kendi peygamberine ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman eden kimseye, Allah'ın hakkıyla efendilerinin hakkını yerine getiren köleye, yanında bir cariyesi olan ve onu güzelce terbiye eden, güzelce ona öğreten, sonra da onu azat edip evlenen kimseye 2 ecir vardır." Amr diyor ki, "Biz bunu sana herhangi bir dünyalık menfaat beklemeksizin anlatıyoruz. Aleyhissalatü vesselam ve 4 halife zamanında bundan daha küçük bir mesele için ta Medine'ye gidilirdi" buyurmuştur. Burada da Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam yapılan amellerin teşviki babından kişiye ecirlerin 2 kat gelmesi ve ibadetlerde insanların hırslanmasına sebep olacak amilleri anlatıyor. Kardeşlerim, sahabeler öyle insanlardı ki Allah'a daha çok nasıl yaklaşırım bunun çabası ve gayreti içindelerdi ama hiçbir zaman bunu kendi akıllarına, kendi nefislerine göre değil, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip sorarak, daha Allah'a nasıl takvalı, daha nasıl hayırlı bir kul olurum, salih kul olurum sorusuyla bunu gündeme getirirlerdi. Allah onlardan razı olsun. Mesela namaz bablarında hatırlayacaksınız, sahabelerin gelip, "Ey Allah'ın Resulü, zenginler hayrı alıp gitti. Ne oldu ki? Onlar bizim gibi amel ediyorlar ama bunun yanında malla da bir şeyler yapıp bizi hayırda geçiyorlar" dediklerinde Aleyhissalatü Vesselam onlara "Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber" deyin namazdan sonra, "şu kadar, bu size yeter" dediğinde, daha sonra gelip "bunu onlar da öğrendi, onlar da yapıyorlar" deyince, fakirler zenginlerden 500 sene önce cennete girecek. bu da mı size yetmiyor deyince gitmişlerdir. Allah onlardan razı olsun. İşte burada öğretilen de nedir? Hep hayra daha çok teşvik, daha hırslı olma, bunlar gündeme getiriliyor kardeşlerim. İmamın kadınlara vaaz edip onlara öğretmesi babı. 98 nolu rivayetten İbni Abbas'tan. Ata diyor ki İbni Abbas'ı şöyle derken işittim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine şehadet ediyorum ki, yani ben şehadet ediyorum ki Aleyhisselatü Vesselam bayram günü insanlara vaaz etti. Bayanların vaazını duymadıklarını zannederek yanına Bilal'i de alarak gitti ve onlara vaaz etti. Sadaka vermelerini emretti. Kimi kadınlar küpesini ve yüzüğünü sadaka olarak çıkardı. Bilal de onları elbisesinin ucuyla topladı. Evet. Kardeşlerim, bununla alakalı geniş rivayetler ileride gelecek. Burada İmam Bukhari kadınlara da ayrı olarak Peygamber Aleyhisselam'ın vaaz sohbet ettiğini bildiriyor. İleride bunlar gelecek. Kadınlar gelerek ey Allah'ın Resulü, biz şu erkeklerden yakına oturup da dinimizi öğrenemiyoruz, duyamıyoruz. Bizlere de bir gün tahsis etsen de biz de gelip mescitte o gün dinimizi öğrensek, erkeklerden ayrı dediklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam salıyla perşembe günleri iş olduğu zaman, başka zamanları öğleden sonra namazı kılınca çıkmaz. Erkekler mescidi terk eder. İkindi vaktine kadar kadınlara vaaz eder, dinlerini öğretirdi. Evet. Perde arkasından değil. 99 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Ey Allah'ın Resulü, kıyamet günü şefaatinle insanların en mutlu olanı kimdir dediler. Aleyhissalatü Vesselam, ey Ebu Hureyre, benden hadis öğrenmede senden gördüğüm hırstan dolayı senden evvel bu hadisi, ki senin soracağını sanıyordum, kalbinden veya içinden halisane bir şekilde la ilahe illallah diyen kimse kıyamet günü şefaatimle en mutlu olan insandır buyurmuştur. Evet. Ömer İbnül Abdülaziz Ebu Bekir İbni Hazım'a mektubunda şöyle yazdı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bulduğun hadisleri topla ve yaz. Ben ilmin yok olup alimlerin gitmesinden, ölmesinden korkuyorum. Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinden başkasını kabul etme. Alimlere söyle, ilmi yaysınlar. İnsanlarla ilim meclislerinde oturup bilmeyenlere öğretsinler. Muhakkak ki ilim gizlenmediği sürece yok olup gitmez. Evet. Allah onlardan razı olsun. Ömer İbni Abdülaziz o zaman halifeydi ve bu mektubu yazarak etrafındaki emirlere, alimleri toplamasını ve ilmi insanlara öğretmesini, yaymasını emretmiştir. 100 Abdullah İbni Amr İbni Aslan. Aleyhissalatü Vesselam, muhakkak ki Allah ilmi kulların göğüslerinden silip çekip almaz. Fakat hiçbir alim kalmayıncaya kadar alimlerin ruhlarını almak suretiyle ilmi ortadan kaldırır. Bundan sonra insanlar cahilleri kendilerine başkanlar edinirler. Onlara ilim sorulduğunda o konuda bir bilgileri olmadığı halde fetva verirler. Bununla hem kendileri sapıtır hem de başkalarını saptırırlar. Evet kardeşlerim, bunlar da kıyamet alametlerinden bir rivayettir. Allah Azze ve Celle hiçbir zaman ilmi insanların arasından çekip almayacağını, ama alimlerin ruhunu kabzedip kişilerin cahil insanlara gideceğini, onların hem sapıp hem de saptıracağını haber veriyor. Bu da gösteriyor ki insanlar o kadar yozlaşacak ki ilimde değil cehalette had safhaya geleceğini ve alimi ayırt edemeyecek pozisyona düşeceğini ve kişi nasılsa muhakkak içinden çıkan onlara öğretenler de onun gibidir. Allah hayır versin, cehaletimizi gidersin, ilim ehli olan insanların sayısını artırsın. Evet kardeşlerim, siz nasılsanız sizi idare edenler de öyledir diyor. Evet. Hatta İbn-i Mace'de bir rivayet geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam elbisenin nakışı eskiyip gittiği gibi bir gün İslam da eskiyip gidecek diyor. Hatta o günün diyor en yaşlılarına ulaşıldığında siz dinden ne biliyorsunuz? Hac nedir, oruç nedir, namaz nedir, nusuk nedir? Biz bunlar nedir bilmiyoruz diyecekler. Biz atalarımıza La ilahe illallah sözünü söylerken yetiştik. Biz dinden bundan başka bir şey bilmiyoruz diyeceklerdir. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşler. Hakikaten dine sarılmama, insanın kendisini cahil bırakma, gelecek nesillerin de cahilleşmesine sebep olma birçok yıkımı da beraberinde getirir ve insanların cahillikte had safhaya varması, ölümün çoğalması ve dünyaya meylin had safhaya gelmesi, adaletsizliğin ve zulmün hakim olmasına, yani İslam dışındaki her şeyin yeryüzüne hakim olmasına sebep olur. Sırf bu da ilmin eksikliğinden kaynaklanır. 101 nolu rivayet Ebu Said el-Hudri'den, kadınlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip dediler ki ilim öğrenmede erkekler bize galip geliyorlar. Bize sohbet etmek için bir gün belirle. Aleyhisselatü Vesselam onlara bir gün belirledi. O günde onlarla bir araya gelip onlara nasihat ederek sadaka vermelerini emretti. Onlara söylediği sözler arasında sizden hiçbir kadın yoktur ki çocuklarından üçü kendisinden önce ölmüş olup da ateşe karşı bir koruyucu olmasın. Kadının biri iki çocuk da böyle midir diye sordu. Aleyhissalatü vesselam iki çocuk da böyledir buyurdu. 102 nolu rivayet Abdullah İbni Esbehani'den, o da Ebu Hüreyre'den, bulu uçağına girmemiş üç çocuğu ölen kadın cennettedir buyurmuştur. Evet kardeşlerim, demin de bu hadisin üzerinde biraz durduğum için fazla durmayacağım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadınların eğitimine çok önem vermiş. Mescitte onlar için gün, saat tahsis etmiş ve onlara dinlerini öğretmiştir. Ve onlar da sohbet ortasında olsun, sohbetin sonunda olsun, anlattığıyla olsun veyahut kendi meselelerle alakalı bir şeyler olsun sormuşlar. Ve Aleyhisselatü Vesselam da onlara tek tek cevap vermiştir. Evet. Çünkü toplumu yetiştiren, eğiten, bir alimin dahi yetişmesine sebep olan arkasında annedir. İlim ehli çocuk eğitimi eş seçimiyle başlar demiştir. Allah onlardan razı olsun. Yani çocuk doğumundan sonra eğitime değil, ta kişinin eşini seçmesiyle alakalı olan bir meseledir demişler. Meseleyi ta başından ele almışlardır. 103 Ayşe annemizden, o duyup da anlamadığı hiçbir şey yoktur ki tekrar Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat edip onun tarifini ondan istememiş olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim hesaba çekilirse o kişiye azap edilir dedi. Ayşe diyor ki dedim ki Allahü Teala sonra kolay bir hesaba çekilir demiyor mu ayetinde dediğimde, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ancak insanların mizana arz olunmalarıdır. Fakat her kim hesabı tamamlanırsa, mizanda günahı ağır basarsa helak olur buyurmuştur. 104 nolu rivayet bize Abdullah İbni Yusuf bildirip şöyle dedi. Bana Leys bildirip şöyle dedi. Ve en son bana Said, o da Ebu Şurayh'tan bildirdi. O Amr İbni Said'e dedi ki o Medine'nin emiri olan Yezid İbni Muaviye'nin hilafetine beyat etmeyip Mekke'ye sığınan Abdullah İbni Zübeyr'e karşı onun öldürülmesi için ordu gönderiyordu. Aleyhissalatü Vesselam'ın Mekke'nin fethinin ikinci gününde hutbede söylediği sözü söylememe izin ver ki ben konuştuğumda onu gözlerimden gördüm, kulaklarımdan işittim, kalbimle ezberledim dedim. Allah'a hamd edip onu övdükten sonra o şöyle dedi. Muhakkak ki Mekke'yi insanlar değil Allah haram kılmıştır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimsenin orada kan dökmesi, ağacını kesmesi helal değildir. Şayet biri çıkar da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a orada savaşması için ruhsat verildi derse ona deyin ki muhakkak ki Allah peygamberine izin verdi, size değil. Allah bana ancak güneşin doğuşundan ikinci vaktine kadar savaşmam için izin verdi. Bundan sonra da dün haram olduğu gibi bugün haramlılığı geri döndü. Burada hazır bulunan bulunmayana bildirsin. Evet. Ebu Şurayh'a denildi ki Amr ne dedi? Dedi ki ey Ebu Şurayh, ben senden daha iyi biliyorum. Mekke hiçbir asi, ölüm fermanı imzalanmış hiçbir kaçağı ve de firar eden bir hırsızı barındırmaz buyurmuştur. 105 nolu rivayet Ebu Bekre'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bu ayınız ve bu gününüzün haram kılındığı gibi kanlarınız, mallarınız, ızlarınız da birbirine haram kılınmıştır. Dikkat edin, hazır bulunanlar bulunmayanlara bunu bildirsin. Evet kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dinde bir Müslümanın bir Müslümana nelerinin haram olduğunu bildiriyor. Kanı, namusu ve malı. Bunun karşılığı nedir? Kanına göz dikersen kanınla ödersin. Namusuna göz dikersen canınla ödersin. Malına göz dikersen elinden ödersin. Olay bu. Evet. Bunu anlayan anlamayana izah etsin lütfen. Hadis böyle diyor. 106 Ali İbni Ebu Talip'ten. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana yalan isnat etmeyin. Her kim bana yalan isnat ederse ateşteki yerine kendini hazırlasın buyurmuştur. 107 nolu rivayet yine aynı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim bana yalan isnat ederse kendisine ateşten bir ev edinsin buyurmuştur. 108 Enes'ten sizlere çok hadis nakletmemi engelleyen şey Aleyhisselatü Vesselam'dan duymuş olduğum şu sözdür. Her kim bilerek kasten bana yalan isnat ederse kendisine ateşten bir ev edinsin buyurmuştur. 109 nolu rivayet Seleme İbnül Ekva'dan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim benim demediğim bir şeyi bana isnat ederse kendisine ateşten bir ev edinsin buyurmuştur. 110 nolu rivayet Ebu Hureyre'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim ismimle isimlendirin, künyemle künyelendirmeyin. Her kim beni rüyasında görmüşse gerçekten beni görmüştür. Muhakkak ki şeytan benim suretime giremez. Her kim bilerek kasten bana yalan isnat ederse kendisine ateşten bir ev edinsin buyurmuştur. Evet kardeşlerim, bu rivayetlerde Allah hepimize hayır versin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına ve biz ümmetine benim söylemediğim bir sözü kim söylerse o kendini ateşe hazırlasın. Çünkü o ateşten bir ev kendini hazırlamıştır buyuruyor. Bu hadisin esbabı vuruduna baktığımızda bir sahabe başka bir sahabeye gelerek diyor ki Allah Resulü diyor söyledi, git falanın kızını al, bana kızını ver diyor. Sahabe diyor ki Allah Resulü diyor malik olmadığı bir şeye kendi maliki gibi haber vermez, emretmez. Ben bunu gidip kendisine soracağım diyor. Git sor diyor. Sahabe hazırlanıp Peygamber Aleyhisselam'a doğru yola çıkınca öbürü ise kaçıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşıp kendisine durumu haber verdiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey söylemediğini ama o kendisi adına yalan söyleyenin kaçarken arkasına bakarak önündeki siyahi uzun büyük bir yılanı göremeyip üzerine basacağını ve onun da onu ısıracağını, siz ona kavuştuğunuzda o feci bir şekilde can çekişir bulacaksınız dediğini zikrediyor. Ve hemen o sahabenin peşine düşüyorlar. Hakikaten onu bulduklarında yanında yılanı onu ısırmış bir vaziyette ve kendisinin de acı çektiği yüzünden her halinden belli bir vaziyette buluyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim ben söylemediğim halde benim adıma birisi yalan söylerse ateşteki yerine kendini hazırlasın buyurmuştur. Bu da dinimizin temel kaidelerinden bir tanesidir. Birçok sahabe, Allah onlardan razı olsun, bu söze binaen korkarak hadis rivayet etmekten hep sakınmışlardır. Ama ölüm döşeğine düştüklerinde vallahi ilmi gizleyenlerin ağzına gem vurulma ayeti olmasaydı ben size bunu söylemezdim diyerek hepsi de tek tek bildiklerini anlatmışlardır. Ama anlatırken çok dikkat etmişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada bizlere bir uyarı yapıyor. Benim ismimle isimlenin, yani doğan çocuğunuza Muhammed ismini koyabilirsiniz. Ama künyemle künyelenmeyin. Çünkü kendisinin künyesi Muhammed Ebul Kasım'dı. Muhammed ismini koyan bir arkadaş çocuğuna Kasım ismini ne yapamaz? Koyamaz. Çünkü koyarsa isim ve künye aynı olur. Bu da sünnete ters olur ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu bizden nehyetmiştir. Ve hemen akabinde devam eden sözünde Aleyhisselatü Vesselam, kim beni rüyasında görmüşse hakikaten beni görmüş gibidir diyor. Burada birçok insan rüyasında Allah Resulü'nü gördüğünü, fotörlü gördüğünde, kravatlı gördüğünü, sakalsız, bıyıksız, delikanlı gibi gördüğünü söylüyorlar. Onların gördüğü şeytandır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, beni gören gerçekten beni görmüş gibidir diyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı olduğu gibi görme var bu hadiste. Ama şeytan her kılığa girdiği gibi birine bu da peygamberdir diyerek aldatabilir. Görenler peygamberin kendisini tarif etmek zorundadır. Yoksa gördüğü peygamber değildir. Allah hepimize dünyadayken rüyada görmeyi nasip etsin. 111 Ebu Cüheyfe'den Ali'ye, yalnız da Aleyhisselatü Vesselam'a vahyolunanlardan aldığınız yazılı bir şey var mıdır diye sordum. Ali, hayır. Allah'ın kitabından, Müslüman bir kimseye verilen anlayıştan, bir de şu sayfadan başka bir şey yoktur dedi. Bu sayfanın içinde ne yazılıdır dedim. Dedi ki onun içinde diyetin hükümleri, miktarları ve sınıfları, düşmanın elinden esiri kurtarmanın hükmü ve buna teşvik etme, bir kafire bedel Müslümanı öldürmenin haram olmuşun hükmü vardır buyurmuştur. Bu da kardeşlerim bu rivayette aynı zamanda hadislerin kaleme alındığının delillerinden bir tanesidir. Ta sahabe döneminde bunlar yazılı olarak saklanmıştır ve ta asırlar boyu gelmiştir. 112 nolu rivayet Ebu Hureyre'den, Huza kabilesinden birisi cahiliyet zamanında kendilerinden öldürülen Ehmar adlı şahsın yerine mukabil olarak Leys oğullarından birini Mekke'nin fethi senesinde öldürmüştü. Bu olay Aleyhisselatü Vesselam'a haber verilince hemen devesine binip insanlara hitaben şöyle dedi. Muhakkak ki Allah öldürmeyi ve fil ashabını Mekke'den yasaklamıştır. Allah Mekke'ye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ve müminleri yönetici kıldı. Dikkat edin, Mekke benden önce hiç kimse için helal olmadığı gibi benden sonra da hiç kimse için helal olmaz. Benim için günün bir vaktinde helal kılındı, bu saatim benim için haramdır. Mekke'nin dikeni kesilmez, ağacına balta vurulmaz, sahibini bulma maksadı hariç yitiği aranmaz. Her kimin bir yakını öldürülürse o iki şey arasında muhayyerdir. Ya diyetini ister ya da öldürülenin ailesi kısas ister. Yemen ehlinden bir adam, Şah Ebu Şah, kalkıp "Ey Allah'ın Resulü, bu hükümleri benim için yazar mısın?" dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam "Bunu Ebu Şah için yazın." buyurdu. Kureyş'ten Abbas İbni Abdülmuttalip dedi ki "Ey Allah'ın Resulü, ısır otu bundan müstesna olsun. Çünkü biz onu evlerimizde ve kabirlerimizde kullanıyoruz." deyince Aleyhisselatü Vesselam "Ishır otu bundan müstesnadır." buyurmuştur. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o sözleri kaleme alınmış ve Ebu Şah'a verilmiştir. Evet, bu da ilmin zapt edildiğini ve hadislerin kaleme alınıldığının delillerinden bir tanesi. Aynı zamanda bu hadis-i şerif Mekke ve Medine'nin harem bölgesi olduğunu ve burada avlanamayacağını, otunun kesilmeyeceğini, ağacının budanmayacağını bir emridir ve bu kıyamete kadar bakidir. Şu anda bile Mekke'de, Medine'de ağaçlar budanabilmesi için kadıdan fetva alınır. Kadı fetva vermeden, ellerindeki fetva olmadan ağaçları kesemezler. Bir gün Ebu Said el-Hudri dolaşmaya çıkıyor. Birini okuyla, yayıyla av avladığını görünce adamı dövüyor. Elbiselerini, okunu, yayını alarak Medine'ye dönüyor. Adam gidip kendisini halifeye şikayet ettiğinde Ebu Said el-Hudri halifenin yanına geliyor. "Neden bu adamı soydun? Neden bunun elbiselerini aldın, okunu, yayını?" "Hayır," diyor, "ben o adamı soymadım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke ve Medine harem bölgesidir. Bunun otu yolunmaz, ağacı kesilmez, av yapılmaz. Kim bunları yapar görürseniz onlara mani olun. Onun okunu alın, yayını alın. Onun elbiseleri sizin ganimetinizdir," dedi. "Ben de onun için yaptım," diyor. "Vallahi," diyor, "bunlar ona ben geri vermem," deyip vermiyor. Evet. Allah onlardan razı olsun. 113 Ebu Hureyre'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından en çok rivayet edeni bendim. Abdullah İbni Amr benim dışımdaydı. O yazardı. Ben ise yazmazdım. Kardeşlerim, bu hadisin daha uzunu daha ileride gelecek. Burada Allah kendisinden razı olsun, İmam Bukhari muhtasar olarak zikrediyor. Abdullah İbni Amr Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan her şeyi yazan bir sahabe. Ama kavmi bunu men ediyor. Diyor ki onun kızgınlık hali var, insanlık hali var. Bir şey söylediğinde sen onu vahiyle karıştırabilirsin. Her şeyi yazma dediklerinde Abdullah İbni Amr Allah Resulü'ne geliyor ve "Ey Allah'ın Resulü, ben senin ağzından çıkan her şeyi yazıyorum. Ama şu Kureyş bunu benden men etti." deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o anda ağzını misvaklıyor ve ağzını misvaklarken "Uuu" diye bir ses çıkarıyor. Ve "Yaz, yaz. Nefsimi elinde tutan Allah'a and olsun ki bu ağızdan, haktan başka bir şey çıkmaz," diyor. Ve Amr artık hiçbir şeye ara vermeden her duyduğunu yazmıştır. "Ey Allah'ın Resulü, şu misvaklarken ağzından çıkardığın uuu diye sesi de yazayım mı?" "Yaz, yaz," diyor. "Nefsimi elinde tutan Allah'a and olsun ki bu ağızdan, haktan başkası çıkmaz diyor. Bunu Kitab-ül Vudu gelince inşallah göreceksiniz. Orada Amr Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ağzını misvaklarken uu diye ses çıkarırdı diye aynen olduğu gibi nakletmiştir. Allah onlardan razı olsun. 114 İbn-i Abbas'tan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölüm döşeğindeki halinde 4 gün önce ölmeden Perşembe günü hastalığı artınca bana yazı yazabileceğim bir şeyler getirin dedi. Sizlere ondan sonra hak yoldan sapmayacağınız bir şeyleri yazmayı emredeyim dedi. Ömer, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o yazıyı yazdırmak hastalığı sebebiyle ağır geldi. Bizim aramızda Allah'ın kitabı var, o bize yeter dedi ve ihtilaf ettiler. Gürültü çoğaldı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki yanımdan ayrılın. Benim yanımda tartışmanız yakışık kalmaz. İbn Abbas çıkarken şöyle diyordu. Bu ne musibettir ki onların ihtilafları, gürültü ve kargaşaları Aleyhisselatü Vesselam'ın bir şeyler yazmasının terkine sebep oldu. Evet kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin. Allah hayırdan bizleri ayırmasın. Birçok insan bu sözlerle birçok kendilerine göre bir şeyler çıkarma yollarına gitmişlerdir. Ama bu çıkarttıkları şeyler yanlış şeylerdir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam son halinde vasiyet ederek bir şeyler yazdırtmak istemiş. Ama daha sonra bu Rabbimiz tarafından nasip olmamıştır. Sahabeler kendi aralarında bir şeyleri dillendirmişler ama olmamış. Demek ki Kur'an ve sünnetin tamamlanması bu şekilde yeterli ki Aleyhisselatü Vesselam'ın bir şeyler vasiyet edip yazmasına Rabbimiz müsaade etmemiş. Ömer'in burada söylediği Kur'an bize yeter, Allah'ın kitabı var sözü, sünnet bunun dışındadır, sadece Kur'an'la amel ederiz manasında değildir kardeşlerim. Bu şekilde anlaşılmamalı. Yani Allah'ın kitabında Rabbimizin bu kadar sözü varken tekrar bir vasiyet etmeye ne gerek var tipinde konuşmuştur. Ama neticede Allah Resulü'nden demek istediği şeyler yazılı gelmemiştir ve öylece kalmıştır. Demek ki kardeşlerim, hadis ilmi yazmanın cevazının delilleri var. İhtilaf hayrı öğrenmeye her zaman engeldir. Tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gün Kadir Gecesi'ni haber vermek için insanların içine çıktığında iki kişinin nizalaştığını, kavga ettiğini görünce onları ayırıyor. Daha sonra ne diyor? Bu bana diyor unutturuldu. Sizler Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gününde tek olan gecelerde arayın diyor. Evet, Allah bizi her türlü nizalaşmaktan, ayrılıktan, cedelden, münakaşadan uzak tutsun kardeşlerim. Hakikaten bu insanın ilmini, bilgisini dahi ne yapar? Unutturur. 40. bab, geceleyin ilim öğretme ve vaaz etme babı. 115 nolu rivayet Ümmü Seleme'den. Bir gece Aleyhisselatü Vesselam uykusundan uyanıp şöyle dedi. Subhanallah. Uykumda bana benden sonra gerçekleşecek fitnelerle açılacak hazineler vahyolundu. Odaların sahiplerini, hanımları uyandırın. Dünyada nice giyinik kadınlar var ki onlar ahirette çıplaktırlar. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu rüyayı gördüğünde hemen hanımlarının hepsini kaldırtıyor ve uyandırıyor. Çünkü o anda orada hazır bulunan onlardı. Ya da önce kendisinden sonra da ailelerinden başka emri gereğince böyle yapmış ve şerden korktuğunu hemen onlara rüyasının akabinde ne görmüşse onlara onu ne yapmıştır? anlatmıştır. 116 Abdullah İbni Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam hayatının sonunda vefatından bir ay önce bize yatsı namazını kıldırdı. Selam verdikten sonra ayağa kalkıp şöyle buyurdu. İçinde bulunduğunuz şu geceniz var ya, 100 senenin bitiminden sonra şu anda mevcut olan hiç kimse yaşamayacaktır buyurdu. Kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam'ın buradaki muradı bu müddet içinde bulundukları 100 yılı nesli bitireceğidir. Yani ömürlerinin ibadetle meşgul olan geçmiş ümmetler gibi uzun olmayıp kısa olduğunu haber vermiştir. O gecede yeryüzünde bulunan hiç kimse bu geceden sonra 100 seneden fazla yaşamayacaktır. Ömrü ister az olsun ister fazla. Yoksa o geceden sonra doğan birinin hayatının 100 sene olmayacağı manasına da gelmez. Tabi en iyisini Allah bilir. Bu da Peygamber Aleyhisselam'ın mucizelerinden bir tanesidir ve hakikaten sözü tecelli etmiş ve o asırda, o tarihten sonra bir tane sahabe kalmamış, hepsi vefat etmiştir. 117 İbn Abbas'tan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı teyzem Meymune Bintül Haris'in yanında geceledim. Aleyhisselatü Vesselam o gece onun evindeydi. Aleyhisselatü Vesselam yatsı namazını kıldı. Sonra mescitten evine geçip 4 rekat daha namaz kıldı. Sonra uyudu. Sonra kalkıp çocukcağız uyudu mu veyahut buna benzer bir şey dedi. Sonra kalkıp namaza durdu. Ben de kalkıp onun soluna durdum. Beni tutup sağ tarafına aldı. 5 rekat namaz kıldı. Sonra 2 rekat sabah namazının sünnetini kıldı. Ve sonra da uyudu. Öyle ki ben onun uyku sesini duydum. Sonra da kalkıp namaza gitti. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gece namazını anlatıyor İbn Abbas. Allah kendisinden razı olsun. Çocuk teyzesine kalmaya gidiyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın da o gün nöbeti teyzesinde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yatıyor, bir miktar uyuyor. Daha sonra kalkıyor. Uyanıp uyanmadığını kontrol etmek için İbn Abbas'a sesleniyor. Kalkıyor, gece namazına duruyor. Ben de hemen diyor abdest aldım, geldim soluna durdum. Aleyhisselatü Vesselam imam namaz kılarken tek başına cemaat olacak kişi sağ tarafına duracağını nasıl gösteriyor? İbn Abbas'ın kulağından tutarak sağ tarafına doğru getiriyor ve orada durmasını işaret ediyor ve namazı birlikte böylece kılıyorlar. Köle Zekvan geldiğinde ise başka bir rivayette o da gelip soluna duruyor. Aleyhisselatü Vesselam iki elinden onları arkaya doğru itekliyor. Kendi de az öne çıkıyor. Üç kişi olduğunda da cemaatle namazın böyle kılınacağını bizlere namazda hem de fiili olarak öğretiyor. Aleyhisselatü Vesselam gece namazını sabah gecenin her noktasında kılmıştır. Daha sonra yatmış ve sabah namazına kadar uyumuş ve sabah namazına da sünnetini kılıp çıkmıştır. 118 Ebu Hureyre'den insanlar Ebu Hureyre Allah Resulü'nden hadisleri çoğaltıyor, çok rivayet ediyor dediler. Şayet Allah'ın kitabındaki şu iki ayet olmasaydı hiçbir hadis rivayet etmezdim. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve irşat yollarını kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenler, işte onlara hem Allah lanet eder hem de lanet edebilecek olanlar lanet eder. Ancak tövbe edenler, ıslah olanlar ve doğruyu açıklayanlar müstesna. Bunların tövbelerini kabul ederim. Çünkü daima tövbeleri kabul eden, bağışlayan benim buyuruyor Bakara 159-160'da. Muhacir kardeşlerim çarşılarda alışverişle meşgul olurdu. Ensar kardeşlerim mallarında çalışmak onları meşgul ederdi. Bana gelince o Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından karın tokluğundan ayrılmazdım. Onların olmadıkları yerde hazır bulunur. ve onların ezberleyemedikleri sözleri ezberlerdim demiştir. Allah Ebu Hureyre'ye rahmet etsin. Allah kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Onun ilmindeki hırsı Rabbim bizlere de nasip etsin kardeşlerim. Bakın 119 no'lu rivayet yine Ebu Hureyre'den. Dedim ki ey Allah'ın Resulü, senden birçok söz istiyorum ama daha şuradan gitmeden bunları unutuyorum. Aleyhissalatü vesselam, ridanı ser dedi, serdim. Topla dedi, topladım. Bundan sonra artık hiçbir şey unutmadım diyor. Evet. Evet kardeşlerim, Aleyhissalatü vesselamın ashabına yaptığı birçok dua ve Rabbi tarafından onlara verilen birçok şeyler vardır. Ebu Hureyre de hafızası çok güçlü, söylediği bir şeyi hiç unutmayan, dinlediği bir şeyi hiç unutmayan bir hafızaya sahipti. Allah ondan razı olsun. Onun hayatını okuyanlar, onunla alakalı menkıbeleri bilenler buna şahit olur. Hatta Allah kendisinden razı olsun, İbn-i Teymiye fetvasında Ebu Hureyre'ye eleştirilerle alakalı bir bab açıp orada Ebu Hureyre'yi anlatırken kendisine zamanın halifesinin Haç'ta hadisten anlayan zapt ehli olanları perdenin arkasına saklayarak 1000 tane hadis rivayet ettirmiş ve Ebu Hureyre 1000 hadisi rivayet ederken o perde arkasındaki insanlar onu hep yazmışlar. Ertesi sene Haç'ta o halife yine Ebu Hureyre'yi çağırmış. Aynı yerde kendisine geçen seneki hadisleri zikret dediğinde Ebu Hureyre kelimesi kelimesine, harfi harfine, hiçbir şey eklemeden, hiçbir şey çıkarmadan aynı hadisleri tekrar zikretmiş ve zapt edenler tek tek yazdıklarına bakmışlar ve geçen seneki yazdıklarımızın aynısı demişlerdir. Allah kendisinden razı olsun. Ebu Hureyre'yi eleştirenler, sahabeyi eleştirenler aslında hadisleri değil, dini eleştiren insanlardır. Çünkü sahabenin tağın altında bırakılması, hadislerin tağın altında bırakılması, Kur'an hakkında istedikleri gibi yorum yapmaya onlara yol açacak ki, bu da onların dinde istedikleri gibi konuşma, istedikleri gibi fetva verme haklarını gündeme getirecek. Ama sahabenin adil olduğu ve sahabenin de dine sahip çıktığı ve teminatı olduğu gündeme getirilmez. Onlara birçok tağınla bakılırsa elbette ki dinin temelleri de sallanır. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Birçok insanın tefsir adı altında yapmış oldukları kitaplar hep ifsattır. Ve bakın o tefsir adlı kitapları olanların çoğunda hep sahabeler hakkında sözleri, sahabeleri taan eden, onları küçük düşüren ve onların arasında sanki bir şeyler varmış gibi anlatan kitapları vardır. Allah onların şerlerinden bizleri korusun. Sahabeler bu dinin temel taşlarıdır. Bu taşlar yerinden oynatılamaz ve onlara müdahale yapılamaz. 120 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ilmin iki çeşidini öğrendim. Ondan birini insanlara tebliğ ettim, onu yaydım. Diğerini ise şayet yaysaydım başımı keserlerdi buyurmuştur. Evet, en çok Mutezile'nin üzerinde durduğu, eleştirdiği ve aleykümselam ve rahmetullah, hoş geldin. En çok konuştukları ve Ebu Hureyre'ye taan ettikleri ve ileriye gittikleri, söz söyledikleri bir şeydir. Bakın kardeşlerim, Ebu Hureyre burada diyor ki, ben diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan iki ilim öğrendim. Birini insanlara anlattım, diğerini ise eğer anlatsaydım başım giderdi diyor. Şimdi bir kısmı diyor ki, bak diyor Ebu Hureyre bile ilmi ledünü tasdikledi. Zahiri ilim var, batini ilim var. Demek ki insanların anlayacağı ilim var, anlamayacağı ilim var diye söylüyorlar. Halbuki durum böyle değil. Neden böyle anlaşılıyor da Kur'an ve sünnete bakarak bu mesele irdelenmiyor, incelenmiyor? Halbuki bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabelerden bir tanesine şu şu şu münafıktır demedi mi? Dedi. Ama bunu sakın insanlara söyleme, gizle dedi mi? Dedi. Peki o sahabe münafıkların adını saydı mı? Saymadı. Peki bu bir ilim değil mi? Şimdi buna ilmü ledün ne diyeceğiz? İlim gizlendi mi diyeceğiz? Ebu Hureyre de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından ayrılmayan ve karın tokluğunda yanında duran bir sahabeydi. Allah ondan razı olsun. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesine bakın, dostum bana şöyle dedi diyen 3 tane sahabe vardır. Ebu Zer, Ebu Derda ve Ebu Hureyre'dir. Onlar Peygamber Aleyhisselam'a çok yakın olmuşlar ve Peygamber Aleyhisselam'ın dostum deyip hitap ettiği insanlardır. Ve muhakkak ki insan yanında olan dostu gibi gördüğü insanlara da sırrını ne yapar? Verir. Bu da bu baptandır. Yoksa Allah dinini tamamlamış, eksik bir şey bırakmamış, dini kemale erdirmiş ve bizim bilmeyeceğimiz hiçbir nokta yoktur. Bu böyle bilinmeli ve böyle anlaşılmalıdır. Sağa sola çekilmemelidir. Evet kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin, anlayış versin. 43. bab, alimlerin söyleyeceklerini susup dinleme babı. 121 no'lu rivayet Cerir İbni Abdullah el-Beceli'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam veda haccında onlara şöyle dedi. İnsanları susturun. Sonra şöyle buyurdu. Benden sonra kafirlerin birbirlerinin boyunlarını vurdukları gibi böyle yaparak onlara benzemeyin buyurdu. Evet. Bu hadis ileride çok geniş bir şekilde gelecek inşallah. Ama burada anlatılmak istenen alimin karşısında susup onun sözüne kulak vermektir. Öğrencinin, soru soranın takınması gereken tavır budur. Çünkü alimler peygamberlerin varisleridir. Öyle kardeşler sorular sorurlar ki sordukları soruları dinleme zahmetinde bile bulunma hazımları yoktur. Soru soran insan hakikaten o sorunun cevabını bilse zaten sormaz. Sorulan insan da onun cevabını biliyorsa, veren cevabı karşıdakinin de edepli bir şekilde dinleyip anlamaya gitmesi lazım. İlmin başlangıcı dinleme, sonrası susma, sonrası ezberleme, sonrası amel etme, sonra da onu anlatmadır. İlmin silsilesi budur. Dinleme, susma, ezberleme, amel etme ve anlatmadır. Evet. Allah bu ahlakla bizleri ahlaklanmayı nasip etsin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve etubili. Bugünkü seans tamam. Yarın inşallah devam ederiz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.